Ayrım 11, sayfa 189. Akşam yemeği. Muhabere okulunda yemek daha erken gelirdi. Kapının girişindeki açık hücrelerde kalan tutuklu çocuklardan biri getirdi yemeği. Hiç de yabancı olmayan bir yüzdü. Başını kaldırmadan fısıltıyla "Hoş geldin ağabey," dedi. Önce kapının alttaki parmaklıkları arasından yan çevirdiği iki boş metal tabakla metal bir kaşık, yarım da ekmek uzattı. Sonra yanaştırdığı iki karavanadan doldurduğu uzun saplı kepçeyi parmaklıkların arasından içeri sokup tabaklara yemek boşalttı. Kırmalı patatesli, sıvı yağlı sıcak barbunya. Ekmek tazeydi. Üstteki yatağın üzerine küçük yassı valizimi koyup kendimce bir masa hazırladım. Ayakta yemeye çalıştım. Yemekler muhabere okulundakinden iyiydi. Tabaklarımdakini bitiremeyişim yeni bir güçlüğü de birlikte getirdi. Bulaşıklar toplanırken tabaklarımda kalan yiyecekleri dışarıdaki karavanaya kaşık kaşık boşaltmak zorunda kaldım. Ancak boşaldıktan sonra tabakları yanlamasına parmaklıkların arasından geçirip verdim dışarıya. Kapının dip demirlerindeki kirli koyu kavun içi yağ topaklarının üzerine akan yeni yağ lekelerini görünce onların ne olduğunu anladım. Aşure de varmış, almadım. Çocuklar bana bir de plastik pembe bardak verdiler. Demek plastik de yasak değil. Yavaş yavaş bana bırakılan özgürlük alanlarını öğreniyorum. Gece sayımından önce yataklar koğuş çavuşunu söylediği biçimde düzeltilmiş olacak. Sonra kapımın zinciri çözülüp açılacak. Bir adım atıp dışarıya kapımın önüne çıkacağım. Düzgün giymiş olacağım. Düğmelerim iliklenmiş olacak. Kıpırdamadan dimdik çakılıp kalacağım olduğum yerde. Komutlar verilecek. Eğitilmiş bir er gibi uyacağım bütün komutlara. Adım okununca en yüksek sesimle "Burada!" diye bağıracağım. Bağıracak değil, belli ki haykıracağım. Merakla bekliyorum bu töreni. Rast çavuş her şeyi öğretti. Her şey öğretildiği, anlatıldığı gibi oldu. Tutuklu üç arkadaş da hücrelerin önündeydiler. Gizlice baktım ama hiçbirini tanıyamadım. Çavuş komut verdi. "Rahat!" Öteki arkadaşlara bakarak çavuşun öğrettiği gibi ellerimi arkamda belimin üstünde birleştirerek sol ayağımı yana savurup yere hızla "Rap!" diye vurdum. Müthiştim. "Hazır ol, dikkat, sola bak." Dinliğimi yaptım. Başlarındaki subayla bir çavuş kalabalığı girdi içeri. Ad okunarak yoklama yapıldı. Benim adım okunmadı. Adımı sordular. Yakışıklı yüzbaşı gelip karşımda durdu. Taştan bir heykel gibiydim. Anıtkabir'deki aslan heykelleri gibi. "Bugün mü geldin?" dedi katı bir sesle. "Evet," dedim. "Adın?" söyledim. Adımı deftere yazdırdı. "Dikkat!" Gittiler. 5 dakika kadar olduğum yerde bekledim. Sonra yine hücre. Yine demir kapı, yine demir zincir. Karyola demirini de içine alarak kapı parmaklıkları arasından akıttığı, zincirin iki ucu arasına soktuğu, kilidi kilitledi çavuş yine. Şimdi buradaki ilk uykuma gidiyorum. Şu andan sonra artık uyumak yasak değil. Yoğun, karmakarışık düşlerle, akıl almaz görüntülerle yüklü bir uykunun sonunda sabahı buldum. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar diyemiyorum. Bir er ayağındaki ağır postalları olağanüstü bir çabayla yerlerde sürükleyerek sabah çorbasını getirdi. Saat 7'ydi. Yan çevirip uzattığı çukur çanağı kepçeyle kapının alt demirlerini bol bol akıtarak çorbamı doldurdu. Çelik ekmek de bırakmış kapının tozlu üst demirleri arasına. Sonradan gördüm. Nöbetçi önümden geçerken gösterdi ekmeği. Aldım ama yemedim. Çorbanın da yarısını içebildim. Kalanını gizlice helanın deliğine boşalttım. Boktan bir çorbaydı. Helayı kullanmaya çekiniyorum. Kapısı yok. Nöbetçi kısa aralıklarla düzenli olarak geçiyor önümden. Başka çarem yoktu, girdim. Çömelince başımın, dizlerimin, kollarımın yarısı dışarıdan görünüyor. Hayatım boyunca hiçbir zaman kapısı açık helaya girmemiş biri olarak tedirgin oluyorum. Uzanıp bakınca dolaşan nöbetçi erle göz göze geliyorum. Bu da hiç hoşuma gitmiyor. Dışarıya bakmamalıyım. Bir ara tutuklu çocuklardan biri koridoru boydan boya süpürdü. Biri de ıslak paspas geçirdi beton zeminin üzerinden. Islak bir toz kokusu. Hücremin önünü silerken kaş altından göz kırptı çocuk. Öbürü daha ileri gitti fısıltıyla. "Nasılsın ağabey?" dedi. "İyiyim, iyiyim," dedim. "Hiçbir şeye aldırma ağabey. Dayanmak zorundasın. Tam bir Gestapo toplama kampı burası." Doğru söylüyordu. Fırınlanmayı bekleyen Yahudiler gibiydik. Paspas da yeniden önümden geçerken, "Bir şeye ihtiyacın var mı ağabey?" dedi. "Yok, sağ ol," dedim. İkisinin de kafaları benim gibi damdazlak. Taş tıraşları yol yol, açıklı koyulu, eşek tıraşı dedikleri. Demek benim kafam da böyle. Onların görüntüsünde kendimi yakaladım. Saçları yol yol kesilmiş, açıklı koyulu dazlak bir kafayla, kaçamak da olsa uzanıyorum engebeli yatağıma. Niye burada olduğumu artık çok iyi biliyorum. Sabah yoklaması yapıldı. Koğuş çavuşu, adını öğrendim, Bahattin. Yoklamadan 10 dakika önce gelip kapımın zincirini açtı. Çık yürü şurada biraz, bacakların açılsın dedi. Kimseyle konuşmak yok. Bak konuştuğunu görürsem kafanı patlatırım. Ayakkabılarımı giyip 10 dakika boyunca çok hızlı, çok düzenli yürüdüm koridorda. Uzaktan tutuklu çocukların beni izlemekte olduklarını gördüm, aldırmadım. Dolaşırken saydım. Benimki gibi 13 hücre var koridor boyunca. Koridorun genişliği 1,5 metreye yakın. İki ötemdeki hücrenin kapısına yakın, ince duvar üzerinde bir elektrik prizi ilişti gözüme. Dün buraya getirildiğimde yönetim odasında çantamın içi didik didik aranırken, sigaralarımın bile paketleri bir bir yırtılırken, nedense elektrikli tıraş makineme el koymamışlardı. Çantamda şimdi. Prizi kullanıp kullanamayacağımı sordum çavuşa. Yasak dedi. Berber gelirmiş ara sıra. Ancak ona tıraş olabilirmişim. Her söylenen sözün karşılığı olarak kullandığım sözcüğü kullandım yine. Tamam. Elim değdikçe helanın deliğine pembe plastik bardağımla su atıyorum. Nöbetçinin postal sesleri kesilince onun ötelerde bir yerlerde durup dinlendiğini anlıyor. Gizlice hela aralığına dalıp sigara içiyorum. Öğrendim, sigara içmek de yasak. Dün çok üşümüştüm. Bugün daha az üşüyorum. Oysa karşı küçük camda güneşli, mavi değil açık yeşil bir gökyüzü var. Sabahtan akşama koğuşa bir damla güneş ışığı sızmıyor. Demek güneş ışığı da yasak burada. Bu yüzden serin, nemli bir havayla dolu içerisi. Öğlene doğru solumdaki hücreye birini getirdiler. Bir sürü de çavuş. Neresin diye sordu çavuşlardan biri. Polatlı, dedi gelen. Geldiğimde çavuş bana da nereli olduğumu sormuştu. Konuşmaları duyuyorum. 36 gün olmuş içeri alınalı. Mahkeme önüne çıkarmamışlar hala. Birden ürperiyorum. Anlaşılan gözaltı süresinin 30 gün kuralı işlemiyor burada. İçimde, şuramda bir burgu. Muhabere okuluna getirildiğim gün tıkıldığım odadaki genç topçu temini de Polat'tan alınıp getirilmiş, gözaltına alınalı, 40 günü bulduğu halde işkenceden geçmiş ama hala tutuklanmamıştı. Orada olduğum sürece gerçek bir dost oldu benimle, dünya güzeli bir insandı. Kaldığımız odada ikişer katta 4 ranza vardı. Bir yatakhaneye benziyordu, 8 yataklı küçük bir koğuş. Ben odaya alındıktan yarım saat kadar sonra kapımız açılmış, beni getiren astsubay başçavuş yanında gözlüklü birini getirmişti. Gözlüklünün sanık değil, görevli biri olduğunu, ayağa kalkmam için azarlayınca anlamıştım. Üzerime yürümüştü, dövecek sanmıştım. Üzerimdekileri çıkarmamı istemişti. Çıkardığım her şeyi didikleyip yere fırlatıyordu. Çoraplarımı bile çıkarttırmış, işlerinde kendince bir şeyler aramıştı. Ne çirkin bir görev. İnsan niye böyle bir görev üstlenir ki? Sonra da ceplerimden çıkan her şeyi yerden bir bir toplayıp götürmüştü. Kapıdan çıkarken sormuştu. Niye alındığını biliyorsun değil mi? Hayır, bilmiyorum. Soğuk, sinirli, her şeyi bilen, küçümseyen bir gülümseme geçmişti yüzünden. Bu gece otur, iyice düşün. Yarın her şeyi bülbül gibi anlatacaksın. Bülbül gibi anlatacağım şeyin ne olduğunu seziyordum. Ama bu garip adamlar karşısında neyin ne olacağını kestiremiyordum. Ama uçak kaçırmakta suçlanacağımı 1000 yıl düşünsem bulamazdım. Kısa kollu lacivert gömleğimi hela aralığında yıkadım. Yıkamak denirse buna. Kokmuş gibiydi. Duvardaki tahta askıya astım. Sıktım ama yine de suları süzülüyor. Yerde bir gölcük oluştu. Sarkan ucunu sık sık sıkıyorum. Avucumda biriken bulanık suyu helanın deliğine atıyorum. Tutuklu arkadaşları yine havalandırmaya çıkardılar. Sabah da çıkmışlardı. Demek günde 2 kere, yarım saat ya da 45 dakika. Ben koridora bile çıkamıyorum. Saatim de yok. Yine de kapısı olmayan hela boşluğunda kullanarak küçük adımlarla volta atmaya çalışıyorum çorapla ayaklarımda. Dışarıda öğleden beri yağmur yağıyor. Yürümek, sık sık hela aralığında kaybolup sigara içmek, bütün yaptığım bu. Bir de defterimi izlenimlerimi yazmak. İşte böyle kısa kısa notlar. En çok da bu oyalıyor beni. Yaptığım en güzel şey yazmak. İyi ki bunun farkında değiller. Yalnızca gördüklerimi, bu daracık alanda yaşadıklarımı yazmak yetmiyor. Anılarıma dönmeliyim. Hazır böyle yapayalnız ortamı bulmuşken başka şeyler yazmalıyım. Çocukluğuma, ilk gençliğime dönmeliyim. Oyalanacak, yazacak başka şeyler bulmalıyım. Said Faik'in dediği gibi, ölmemek, delirmemek için. Yine Rilke'den belleğime yapışıp kalmış bir cümle. Anı defterinizde geçmiş zamanı karıştırınız. Baharlarda her zaman başlayan yılın size bir sitem gibi geldiği zamana rastlamaz mısınız? Bu yazdıklarım elimde kalırsa, yıllar sonrasında bu notları ben de bir sitem gibi okuyabilecek miyim? Düşünüyorum da, Hiç köklerim olmadığını anlıyorum. Köklerim yok benim. Yerleşik olamamanın sıkıntısını çektiğimi anladım. Çok arkadaşım oldu ama uzun süreli arkadaşlıklar yaşayamadım. Belki biraz Tokat'ta, lise yıllarında. Yazarın doğup büyüdüğü, onda pek çok yaşantılar bırakmış bir yeri yurdu, bir toprağı olmalı. Bir köyü, bir kasabası, bir kenti. Herkesi tanıdığı bir mahallesi olmalı. Hem de bunu çocukluğundan beri yaşamış olmalı. Böyle düşündü birden. Sait Faik ilk gençlik yıllarını Adapazarı'nda yaşamış. Sonra sürekli Burgaz Adası. Buralardan ne güzel öyküler çıkardı Yaşar Kemal. Çukurovalı olmanın keyfini kaç öyküsünde, kaç romanında az mı yaşattı bizlere? Gabriel Garcia Marquez, özellikle Yüzyıllık Yalnızlık adlı o bayıldığım romanında yaşadığı, çocukluğundan beri sürüp geldiği Kolombiya'nın içinden çıkarıp anlattığı ailelerle ilgili neredeyse tarih öncesine kadar uzanan bilgilere, duygulara sahipti. Roman yazmanın, iyi roman yazmanın, yazarının böylesine bir geçmişe, bir kazanımlar yığınına sahip olmasına oldukça bağlı olduğunu düşündüm. Roman yazamam belki ama öyküler yazabilirim, yazıyorum. Ayaktayken karşımdaki küçük pencerenin ötesinden geçen, yüksek beton duvarın üzerine getirilmiş, dikenli tellerin ardında kalan gözetleme kulesini görüyorum. Bütün görüntü bu. Kule, beyaz badanalı, kapısı, pencereleri griye boyanmış, damı kiremitli. Kuleyi çevreleyen minare şerefesi gibi ama kare biçiminde demir korunaklı dolaşma yerinin köşesinde bize dönük bir aydınlatma lambası var. Geceleri sürekli yanıyor. Silahı omzunda dolaşan nöbetçi er, geceleri lambanın ışığının arkasında kalıyor, görünmez oluyor. Ben buraya getirilirken cezaevinin giriş yerindeki çiçekli bahçeye sokulduğumda oraya bakan kuledeki nöbetçi elindeki silahı üzerime doğrultmuştu. Koridorun başındaki göremediğim koğuş kapısı açık bırakılmış olmalı. Bir başka koğuştan türkü sesleri geliyor. Sözlerini anlıyorum. Bir yanım deryada çalkanır şimdi. Bu güzel türküyü Ruhi Su'nun sesinden kaç kez dinlemiştim. Arkamızdaki ön hücrelerde benim musluğum bağlı olduğu duvarın tam öte yanında bir musluk olmalı. Ara sıra biri açıyor musluğu, duvarın içindeki borulardan geçen suyun hırıltılarını duyuyorum. Ön hücrelerde idamlıklar da kalıyormuş. Çok iyi biliyorum o koğuşu. Buraya geçen girişimde denizlerin kaldığı uzun koğuş. Deniz gezmiş de arkadaşları da orada anlatmışlardı yaşadıkları o delice serüvenleri. Koğuşa girince ilk hücrede bir de sıradan bir idamlık kalıyordu. Fıttırmış gibiydi. Eksik aklınca gizlice denizler hakkında yönetime bilgiler veriyormuş. Denizler biliyordu bunu. Aldırmıyorlardı. Hoş davranıyorlardı ona. Ne oldu acaba o idam mahkumu? Peki ama şimdi orada kalan idamlıklar kim olabilir? Gece nöbetçisi söyledi. Yeni idamlıklar olsa gerek. Açtığı musluktan suyun gelmesini beklerken ölümün gelmesini de bekliyor mu oradaki idamlık? Pencereden görülen gözetleme kulesinin resmini çizdim defterime. Yıllar var ki resim çizmemiştim. Tükenmez kalemle bu kadar oldu. İşte koridor pencerelerinden biri. Gözetleme kulesi, arkada ünlü Hüseyin Gazi Dağı. Geçen yılki tutak bu dağı hamama götürüldüğümüz günlerden birinde hamam penceresinden uzanıp bakınca görmüştüm. Ne güzel, ne genç bir dağ. Posta yerine kantinden sigara alması için para verdim. Valizimdeki açık sigaralar azaldı. Koğuş çavuşu hücrede sigara içmenin yasak olduğunu söylemişti. Sigaram vardı, gizlice içtim, içtim. Posta yeri suratsızın biri, içinden hesaplı, güvenilmez yazıyor suratında sanki. Sık sık yatağa uzanışım, kuluçkaya yatmış, burk tavuğun sabrına benziyor. Akşam yemeği, mor kıymalı mercimek. Kim bilir kaç yüzyıl önce ihaleye katılan üç kağıtçı bir yüklenicinin verdiği, buzda bekletilmiş, çok eski, çok yaşlı, çürümüş bir etin kıymasıyla yapılmış kurtlu mercimek yemeği. Yanında da soğanlı, yumurtalı piyaz. Elbette yalnızca piyazı yedim. Öğle yemeğinde de yine mor kıymalı yumurta, makarna, suyla ayran karışımı yoğurt vardı. Ardahan'da yedek subayken bir kışla nöbetimde, yukarı kışlanın erzakını sağlamak için nöbetçi mutfak erlerini alıp bir kamyonetle aşağı kışladaki levazın birliğine gitmiştim. Elimde daha önce okuduğum yemek yönetmeliği vardı. Er başına verilecek besin maddelerinin adları, miktarları belirtiliyordu. Gelecek öteberiyi beklerken az sonra bizim erler içeriden bir dana buluyla küçük bir teneke sıvı yağ, orta boy bir torba makarna, bir torba kuru soğanla döndüler. 3-5 de uzunca odun, yukarı kışla onca er bununla doyacaktı. Yukarı kışlanın Er sayısına vurulunca verilmesi gereken besin maddelerinin onda biri bile değildi kamyonetimize getirilenler. İndim kamyonetten, görevli subayı buldum. Bize verilmesi gereken besin maddelerinin miktarını söyledim, olay oldu. Karşıma yüzbaşılar, binbaşılar çıktı. Yine de aşağıdan aldılar. Telaşla içeri gittiler, bir süre beklettiler bizi. Sonra çıkıp benim gibi yedek bir subay bir astevinin karşısında utanmadan bir yanlışlık olduğunu söylediler, özür dilediler. Az sonra dünyanın etiyle dünyanın besin maddesini taşıttılar bizim erleri içeriden. Kamyonetin arkası almadı. Bir eri nöbetçi bırakıp dolu kamyonette yola koyulduk. Kamyonet bir kez daha dönüp gitti oraya. O gün bize verilen odunları kamyonet üçüncü gidişinde alabildi. O gün mutfakta da, kışlada da büyük bir şölen yaşandı. Yama taş duvarların arkasındaki toprak damlı kulübelerde yaşayan insanlara dünya kadar yemek dağıttık. Mutfak nöbeti bir daha verilmemişti bana. Poster paramı geri getirdi. Sigara yasakmış. Paketleri yırtılmış da olsa daha 3-4 paketlik sigaram var valizde. Hesaplı içmeliyim. Donumu, fanilamı, mendilimi de yıkadım. Bugün temizlik günüm. Nöbetçiden saplı süpürgeyi istedim. Bir güzel temizledim hücremi. Şimdi bir süre volta atacağım çoraplı ayaklarımla, küçük adımlarla. Sonra da düşünmemeye, üzülmemeye çalışarak uyumayı deneyeceğim. Garip şeyler oldu dün akşam. Tutuklu çocuklardan biri bir ara koğuşun dibindeki bidona çöpleri dökmek için önümden geçerken parmaklıkların arasından bir torbacık içinde ayçiçeği çekirdeği attı yatağımın üstüne. Az sonra nöbetçi er sigarasını tüttürerek tesbihini savurarak önümden geçerken çekirdek çıtlattığımı gördü. ''Kim verdi lan bu çekirdekleri bu ibneye?'' diye bağırdı. Veren çocuk kıpkırmızı, gücenik, utanmış bir yüzle geldi, verdiği torbacığı geri aldı. Yanındaki hücrede kalan çocuğa da vermiş, onu da aldı. Nöbetçiler söylenip duruyordu. Bir şeyler yaptılar mı o çocuğa sonra bilmiyorum. Demek bir tutam ağaççiçeği çekirdeği bile bu insanları kızdırmaya yetiyor. Gece sayımını hazırlamıştım kendimi. Yatağımı düzeltmiş, ayakkabılarımı giymiş, düğmelerimi iliklemiştim. 10 dakikacık da olsa belki koridorda volta atabilecektim. Çavuş geldi, kapımı açtı, çıktım dışarı. Volta atmak yok, kapının önünde bekle, dedi. Bunun nedeni ağaççiçeği olabilir mi? Yoklamayı beklerken çavuşlar dalga geçtiler bitişik hücredeki çocukla. Düpedüz alay ettiler. Yılgı saldılar. Hep aynı aşağılayıcı sözler. Suçun ne? Bu soruyla başlıyorlar. Sonra verilen yanıtın kesin yalan olduğunu biliyormuş gibi inanmayarak er olmaları, nöbet tutmaları bizim yüzümüzdenmiş gibi birikmiş ya da biriktirmiş öfkelerini kusuyorlar. Dayaklara, işkencelere hazır olmasını, en az 4-5 ay bu hücrelerde sürüneceğini, o zaman aklını başına geleceğini, ancak o zaman adam olacağını söylüyorlar. Ulan memleketi siz mi düzelteceksiniz? Arkanızda kalanları hiç düşünmez misiniz lan? Hep aynı sözler. Bu ham, bu çiğ kafaları bunları dolduran birileri olmalı. O çocuğa söylenenler aslında bana da söylenmiş oluyor. Hiç üstüme almıyorum. Çavuşların, nöbetçilerin hiçbiriyle göz göze gelmemeye çalışıyorum. Önümden geçerlerken ya uyur gibi yapıyorum ya da defterime bir şeyler yazıyorum. Sık sık da hele aralığına sığınıyorum. Nöbetçinin biri dayanayım mı sormuştu. Sen ne yapıyorsun öyle? Durmadan yazıyorsun. Günlük tutuyorum diyemezdim ya. Anlamazdı zaten. Mektup yazıyorum demiştim. Bir süre öylece durmuş, başını sallayıp gitmişti. Beni konuşturamayınca bitişikteki çocuğa yapışıyorlar. O da parmaklıkların önünde hantal bir tırtıl gibi, ahmak bir kümes hayvanı gibi dikelip her önünden geçenin, her önüne gelenin gözlerinin içine bakıyor olmalı ki sorulan her soruya anında yanıt veriyor. Budala. Söylediklerinin hiçbirine inanmayanların karşısında aşağılanıyor, korkutuluyor, eziliyor zavallı. Onca alaydan, aşağılanmadan hiç ders almamış, hiç üzülmemiş gibi karşısına gelen nöbetçi konuşmazsa o açıyor konuşmayı. İlle de konuşacak. Acıyorum ona. Çocuk daha. Cezaevindeki askerlerin hiçbiri er değil. Onbaşı değil, çavuş değil. Her biri doğuştan birer general. Erler yine de bir ölçüde zararsız sayılabilir ama çavuşlar korkunç. Öfke dolular, şiddete bayılıyorlar. Vurmak değil, dayak atmak değil, öldürmek istiyor gibiler. Polatlılı arkadaş, hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiymiş, salak. Hukukun işlemediği bir ülkede hukuk okumak. Ne yazık ki ben de hukuk okudum. İstemeden girdiğim İstanbul Hukuk Fakültesinden 2. yılın ortasında kaçtım. 7 yıl ara verdikten sonra bir gün babamın bir arkadaşına "Bizim oğlan okuyamadı." dediğini duydum. Ankara'daydım. İki kitabım yayınlanmıştı. Sergi kitabevini işletiyordum. Evliydim, bir kızım vardı. İstanbul'dan kaçınca Ankara Hukuk Fakültesi'ne kaydımı yaptırmış, fark derslerini vermiş, sonra da bırakıp askere gitmiştim. Babamın bu sözü üzerine gidip kaydımı yeniledim. Derslere hemen hemen hiç girmedim. Yıl sonlarında bir ay içinde o şişirilmiş ders kitaplarına şöyle bir göz atıp ardı ardına giriyordum sınavlara. Fakülte bitti. Diplomamı aldım. Hiç beklemediği bir anda babama uzattım. Bu diplomadan yararlanmayacağımı, hukuk okumanın bir beceri olmadığını söyleyip kitabevime döndüm. Babam yargıçtı. Tokat'ta bitirdim liseyi. O zamanlar biri İstanbul'da, biri Ankara'da iki hukuk fakültesi vardı. İstanbul, Ankara dışında görev yapan hukukçuların çocukları, bu iki büyük kentteki hukuk fakültelerine girerlerse Adalet Bakanlığı burs veriyordu. Çaresiz babamla İstanbul'a gidip fakülteye kaydımı yaptırdık. Ama bir ay sonra yıllardır yürürlükte olan o burs yasası yürürlükten kaldırıldı. Ben fakültede burssuz öğrenci olarak kaldım. Hukuk başlangıcı ile Roma hukuku dışında okutulan hiçbir dersi sevmedim. Hocaların çoğuna da inanmadım. Sonra da ikinci sınıftayken aile içi bir olayı bahane ederek hem fakülteyi, hem evimi, hem sevgilimi, hem de İstanbul'u bir anda bırakıp Ankara'ya kaçtım. Hayatımda büyük bir dönüm noktasıdır bu. Beş parasızdım. Evin tek çocuğu olarak ilk kez bir başımaydım. Aç kaldım, açıkta kaldım, iş aradım, buldum, çalıştım. Neler yapmadım? Semiz sattım, bulaşık yıkadım. Akis dergisinde 3 ay gece düzeltmenliği, sonra sinema makinistliği, katiplik, Ankara Radyo Evi'nde Söz ve Temsil Yayınları'nda Türk Dil Kurumu'nun yayın kolunda, Amerikan Haberler Merkezi'nde değişik görevler. Çoğundan da kovularak ayrıldım. Sonunda da sergi kitabevi. Şimdi de uçak kaçırmaktan hücre hapsi. Yine de hukuk okumuş olmanın burada bana yardımcı olacağını biliyorum. Az önce gece sayımı yapıldı. Adım yine yoktu ellerindeki listede. Notlar aldılar, gittiler. Yoklamadan sonra kapımı bir süre kilitleyemediler. Yarım saat kadar uğraştılar. Bitişiğimdeki çocuğu bir hücre öteye götürdüler. Bugün yaşadığım ayçiçeği örneğinden yola çıkarak ileride yazılacak bir öykü için küçük notlar. Hücredeki kişi bir gün pantolonunun cebinde kim bilir ne zamandan kalma bir tek ayçiçeği çekirdeği bulur. Dişleri arasında çıtlatıp keyifleyer, bundan müthiş bir tat alır, özlenmiş bir tat. O tadı uzun süre gezdirir kafasında. Ayçiçeğinin minik kabuğunu helaya atar, iki yarım kabuk helanın taşlarına yapışıp kalır. Sonra görevliler hücrede arama yaparlarken helanın taşlarına yapışmış bir çift ayçiçeği kabuğunu görürler. Yeni açılmış kabuklar olduğunu anlayıp sınığı sıkıştırırlar, pantolonunun cebine sıkışıp kalmış eski bir ayçiçeği çekirdeği olduğuna inanmazlar. İnatla bunu ona kimin verdiğini öğrenmeye çalışırlar. Sabah kuru bir peynir parçasıyla bir çeyrek kuru ekmek getirdiler. Yanında da karamana ile getirilen asker çayı vardı. Nöbetçi er kepçe ile plastik pembe bardağıma çay doldurdu. İğrençti. Atsidiği renginde ılık, yağlı bir su. İki hücre öteme alınan çocuk çavuşların akşamki alaylarını içerlemiş gibi içmem, çay içmek yasakmış dedi. Almadı çayı. Hoşuma gitti. Akıllanıyor. Pembe bardağım çok işime yarıyor. Suyu onunla içiyorum. Helada temizlenirken onu kullanıyorum. Yüzümü yıkarken, dişlerimi fırçalarken de. Her zaman sabunlayıp ya da iyice çalkalayıp kaldırıyorum. Üç adımcıklarla yürüyorum hücremde. Bugün hızlı yürüdüm, başım döndü. Bakalım sabah yoklamasından önce koridorda yürümeme izin verecek mi çavuş? Dizlerimde, bağdırlarımda ağrılar var, kemiklerim sızlıyor. Düz yerde yürüsem bu sızlarım olmayacak sanki. Üç küçük adımda bir hızla dönüyor olmanın sonucu olabilir bu ağrılar, sızlar. Dün yıkadıklarım kurumuştu. Düzgünce katlayıp, elimle bastırıp ütüledim, valizime kaldırdım. Ortada bir tek havlum var askıda. Sabun kutumla plastik bardağımın yeri, üstteki yatağın ortasında duran valizimin yanı artık. Her iki yatağı da düzelttim. Daha düzenli, küçük bir boşluktayım şimdi. Sanki hücrem genişledi. Sabah yoklaması yapıldı. İlk kez adım okundu. Artık ben de buranın demirbaşları arasındayım. Benim askerliğimde hazır ollar, rahatlar böyle değildi. Daha gösterişsizdi. Daha alçak gönüllüceydi. Şimdi hepimiz tören askeri gibiyiz. Amerikan ordusunda da böyledir herhalde. Çok daha kovboyca. Aklıma Kızıl Ordu askerlerinin tören yürüyüşleri geliyor. Kurşun askerler gibi tam bir robot yürüyüşü. Gün iyi başladı sayılır. İyi ki düşünmemi, hayal kurmamı önleyemiyorlar. Sanırım en kızdıkları şey de bu. Ben de özgürlüğümün bu önlenemez yükselişini yaşıyorum. Öyküler tasarlıyorum. Sığırcıklarla atmacaların öyküsü kafamda gittikçe somutlaşıyor. Muhabere okulundayken tasarlamıştım bu öyküyü. Oda arkadaşım Alaaddin Temin'e de anlatmıştım kabaca. İç içe geçmiş iki zaman diliminde iki ayrı mekanda geçecek öykü. Yıllar önce bir akşamüstü Yenişehir Postanesi'nin önünde yaşadığım bir sahneyle muhabere okulunda yaşadığım bir olayın üst üste bindirilmesi biçiminde oluşan, gelişen bir öykü olacak. Adını Sığırcıklar koyduğum bu öyküyü daha sonra yine cezaevinde yazdım. O zamanlar Ankara'da şimdiki Zafer Çarşısı yoktu. O çirkin beton yapı daha yapılmamıştı. Dört bir yanını at kestanelerin çevrildiği küçük bir park vardı orada. Birkaç da kavak ağacı. Beton uygarlığı o güzelim parkı da, kavakları da, at kestanesi ağaçlarını da sildi götürdü. Bir sonbahar akşamı olmalıydı. At kestanesi ağaçlarının tepeleri sığırcıklarla doluydu. Sanki sığırcık ağacıydı her biri. Bulvarın iki yanında daha büyük at kestaneleri vardı. Onlar duruyor hala. Bütün ağaçlar, bütün elektrik telleri silme sığırcıktı. Aralarında küçük serçe toplulukları da görülüyordu. Caddenin en işlek, en kalabalık olduğu o akşam saatinde kuşlar bir ağızdan bağırışarak kendilerine geceyi geçirecekleri boş bir dal arıyor, telaşla ötüşerek bir o dala, bir bu dala atlıyorlardı. Akıl almaz bir cayırtı trafik gürültüsünü de bastırıyordu. Birden o büyük cayırtının şırp diye kesildiğini anladım. Sessizlik donup kalmıştı havada. Başımı kaldırınca bir atmacanın sığırcıklarla dolu ağaçlardan birini ok gibi daldığını, pençeleriyle kavradığı bir sığırcıkla dalların arasından fırlayıp yükseldiğini gördüm. O buz tutmuş sessizlikte trafik gürültüsü yine öne çıkmıştı. Neden sonra tek tük cılız kuş sesleri duyulmaya başladı. Sonra sesler çoğaldı, birleşti, yükseldi, bildikçe yırttı, olağan yerini aldı akşamın gürültüleri içinde. Aralarından bir kuş eklenmişti, kuşun sesi de. Yükseklerde dolanan atmacaların çokluğunu neden sonra görebildim. Dönenip duruyorlardı göğün koyulaşan griliğinde. Sonra biri yine döne döne alçaldı, ağaçlara yaklaşınca birden hızlı bir dalışa geçti, cayırtı birden bıçakla kesilmiş gibi durdu. Yine o donmuş sessizlik. O sırada atmacanın pençelerindeki bir sığırcıkla dallar arasından ok gibi fırlayıp yükselişi. Yine kısa bir bekleyiş, kısa bir sessizlik. Az sonra bir iki cik cik yerine birkaç cik cik daha yine birden kopan cayırtı. Bu böylece her atmacanın bir minik kuş kapıp yükselmesiyle sürdü gitti. Öbür atmacalar muhabere okuluna saat 9'da geliyorlardı. Her araba sesiyle pencereye koşuyorduk. Kavak fidanlarıyla kaplı bahçenin ter örgülü duvarının hemen ötesindeki asfalt yolun bir bölümünü görebiliyorduk pencereden. Kül renkli büyükçe bir minibüsü uzaktan görmek bir sığırcığın bir serçenin gözüyle atmacayı tepede görmek gibiydi. Minibüs geliyor, görüş alanımızdan geçip gidiyor, biraz ötede göremediğimiz bir yerde duruyordu. Kapatıldığımız odalardaki bütün sesler bir anda kesiliyor, o sessiz, korkunç bekleyiş başlıyordu. Sessizlik donuyordu havada. Kilitli oda kapılarının bulunduğu koridorda başlayan hareketler, ayak sesleri, anlaşılmaz konuşmalar, komutlar, bir kilidin açılışı, bir kapının yerinden oynayışı, birilerinin alınıp koridora çıkarılışı, yine kilitlenen kapılar, uzaklaşan ayak sesleri. Neden sonra minibüsün çalışmaya başlayan motor sesi, vites değiştirerek yola koyuluşu. Sonra yine ilk küçük kıpırtılar, ilk mırıltılar. Az sonra kapılarımıza içeriden küçük küçük vuruyor, iş yapmak için helaya gitme izni istiyorduk. Bu küçük vuruşlar nedense hemen hemen aynı anda bütün kapılarda yaşanıyordu. İnsanoğlu için korkudan daha yüce, insanı daha çok tanımlayan, edebiyat olarak da daha yazılası başka bir tepki düşünemiyorum. İnsanı korkutmak, onu korku içinde yaşatmak kadar aşağılık bir başka tavır da düşünemiyorum. Korku, sanıyorum, her canlının canlı olduğunu belirten en somut duygusu. Ama korkutan olmanın doğallıkla en ufak bir ilintisi olamaz. Korkutanın amacı, sanırım, korkulan olmak. İğrenç. 20. yüzyıl, geçmiş yüzyıllara kıyasla sanırım insanlığın en büyük ayıplar yaşadığı bir yüzyıl oldu. Bunları gören, bunları tanık olan, bunları yaşayan bir yazarın bütün bu olup bitenlere kayıtsız kalabileceğini düşünemiyorum.